Ayrım 13, sayfa 172. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 54. Bölüm. Yuna 3 saatlik bir yolculuktan sonra Banks Falls kasabasındaki Skrakega atan sokağına girdi. Kadın adresi yazarken Yuna'nın not defterine gözyaşları damlamıştı. Yuna not defterini almış, kadını daha fazla konuşturmaya çalışmış ama kadın başını iki yana sallayarak mutfaktan çıkıp tuvalete kapanmıştı. Yuna sıra evlerin önünden arabasını yavaşça sürerek garajların olduğu dönüş yoluna geldi. 35 numara sondan bir önceki evdi. Bahçedeki beyaz plastik mobilyalar otların arasına devrilmişti. Posta kutusu reklam broşürleriyle doluydu. Yuna arabadan çıktı, etrafı otlarla kaplı bahçe kapısından geçti, ıslak taş yoldan eve doğru yürüdü. Kapının önünde üzerinde anahtar cüzdan telefon yazan ıslak bir paspas vardı. Pencerelerin iç tarafına siyah çöp torbaları yapıştırılmıştı. Yuna kapı zilini çaldı, bir köpek avladı. Bir süre geçtikten sonra kapı dürbününden biri baktı. İki kilit açıldı, kapı güvenlik zincirinin izin verdiği kadar aralandı. Yuna'nın yüzüne şarap kokusu çarptı. Kapı aralığından karanlık holdeki yüzü göremiyordu. ''Biraz içeri gelebilir miyim?'' ''Seninle konuşmak istemiyor.'' dedi bir oğlan çocuğu, sesi karanlık ve kısıktı. Köpek soluyor, zincirini zorladığı duyuluyordu. ''Ama benim onunla konuşmam gerek.'' ''Biz bir şey almıyoruz.'' diye bağırdı bir kadın sesi. ''Ben polisim.'' dedi Yuna. İçeriden ayak sesleri duyuldu. ''Yalnız mı?'' diye sordu kadın. ''Sanırım.'' diye fısıldadı oğlan. ''Zombiyi tutuyor musun?'' ''Açacak mısın anne?'' dedi endişeli ses. Kadın kapıya doğru yürüdü. ''Ne istiyorsun?'' ''Vicky Bennett hakkında bildiklerini öğrenmek istiyorum.'' Köpek yerleri kazıyordu. Kadın kapıyı kapattı, kilitledi. Yuna kadının çocuğa bağırarak bir şeyler söylediğini duydu. Bir süre sonra kapının kilidi açıldı ve kapı birkaç santim aralandı. Kadın güvenlik zincirini çıkarmıştı. Yuna içeri girdi. Kadının sırtı ona dönüktü. Ten rengi pantolon giymişti. Üzerinde beyaz bir tişört vardı. Sarı saçları omuzlarından dökülüyordu. Yuna kapıyı kapattığında hol iyice karardığından olduğu yerde kaldı. Hiçbir yerde ışık yanmıyordu. Yuna'nın önündeki kadın içeri doğru yürüdü. Siyah çöp torbası yapıştırılmış pencerelere güneş ışığı vuruyor, torbanın üzerindeki yırtık ve delikler yıldızlar gibi parlıyordu. Mutfakta zayıf gri bir ışık vardı. Masanın üzerinde bir şişe şarap duruyordu. Masanın altındaki kahverengi linolyum döşemede şarap göllenmişti. Yuna karanlık oturma odasına girdiğinde kadın çoktan kanepeye oturmuştu. Pencereden yerlere kadar sarkan koyu mor perdelerin arkasından pencereye gerili naylon çöp torbaları görülüyordu. Verandanın kapısından içeriye kadının ellerine vuran zayıf ışıktan başka ışık yoktu. Kadının tırnakları bakımlı, kırmızı ojeliydi. "Otur," dedi sakin bir sesle. "Teşekkür ederim." Yuna kadının tam karşısına ayak taburesinin üzerine oturdu. Kadının yüzündeki tuhaflığı ancak gözü karanlığa alıştığında fark etti. ''Ne istiyorsun?'' ''Ardander Johansson ailesini ziyaret etmişsin.''
''Evet.''
''Mesele neydi?''
''Onları uyardım.''
''Niçin uyardın?''
''Tompa!'' diye bağırdı kadın. ''Tompa!''
Bir kapı açıldı, yavaş ayak sesleri duyuldu. Yuna karanlıkta çocuğu göremiyor ama varlığını hissediyor. Kitaplığın önündeki silüetini seçebiliyordu. Çocuk karanlık oturma odasına girmişti.
''Lambayı yak.''
''Ama anne.''
''Dediğimi yap sen.''
Çocuk düğmeye dokundu. Pirinç kağıdından kocaman bir topa benzeyen avize yandı. Uzun zayıf çocuk güçlü ışığın altında başını öne eğmiş duruyordu. Yuna dikkatle baktı. Çocuğun yüzünü sanki vahşi bir köpek parçalamış da yaraları darmadağınık iyileşmişti. Alt dudağı yoktu, dişleri görünüyordu. Çenesi ve sağ yanağı oyuktu, et rengindeydi. Saçlarının dibinden başlayan derin bir yara izi alnını geçip bir kaşının altına iniyordu. Yuna kadına döndüğünde onun yüzünün daha da felaket olduğunu gördü. Yine de gülümsedi. Sağ gözü yoktu. Yüzünde ve boynunda derin yara izleri vardı. en az 10 darbe yemişti. Sol kaşı gözünün üzerine sarkmış, ağzı birkaç yerden yarılmıştı. 55. Bölüm. Sundsvall Belediyesi Orre Bakım Şirketi ile pazarlık yapmış, mevcut durumu çözmek pahalıya patlamıştı. Birgitta Gort ıslah evindeki kızlar Ibis Otel'den geçici olarak küçük Horte köyüne taşınmıştı. Horte kilisesi olmayan eski bir balıkçı köyüydü. Neredeyse 100 yıl önce okulu kapatılmış, demir madeni terk edilmiş, köyün tek dükkanı sahipleri yaşlandığı için kapatılmıştı. Ama yazları Jungfru sahili boyunca uzanan beyaz kumsalları nedeniyle canlanıyordu. 6 kız birkaç ay eskiden depo olarak kullanılan binada kalacaktı. Büyük cam verandalı geniş bir binaydı. Dar köy yolunun yılan dili gibi çatallaştığı yerdeydi. Kızlar akşam yemeklerini yemişlerdi. Birkaçı yemek salonunda kalmış, yumuşak sis mavisi denize bakıyordu. Sevstagort ıslah evinden Solveig Sundström büyük oturma odasındaydı. Şöminede çıtırdayan ateşin karşısında oturmuş örgü örüyordu. Oturma odasından mutfağa giden çıplak bir koridor vardı. Herhalde aynı zamanda hem dış kapıyı hem holü hem pencereyi hem de yolu görebildiği için güvenlik görevlisi orada oturuyordu. Lu Chu ile Dina kilerde cips aramış ama bir paket mısır gevreği de yetinmek zorunda kalmışlardı. ''Katil gelirse ne yaparsın?'' dedi Lu Chu güvenlik görevlisine. Adamın önündeki masada duran dövmeli eli ürperdi. Adam soğuk bir gülümsemeyle baktı. ''Burada güvendesiniz.'' dedi. Saçları kazınmış 50 yaşında bir adamdı. Dudaklarının altından çenesine kadar uzanan ince sakalı vardı. Koyu mavi gömleğinin altından kocaman kasları belli oluyordu. Lu Chu bir şey demedi. Bir avuç mısır gevreği alıp ağzına sıkıştırarak adama baktı. Buzdolabını karıştıran Nina bir paket tüslenmiş salam ile bir kavanoz hardal buldu. Caroline, Indy, Tuula ve Almira binanın öteki tarafındaki cam verandada yemek masasının etrafına oturmuş iskambil oynuyorlardı. ''Bütün oğlanlarını bana verir misin?'' dedi Indy. ''Hepsini göle gömdüm.'' diye kıkırdadı Almira. Indy bir kağıt çekti, memnun bir ifadeyle baktı. ''Ted Bundy tam bir kasaptı.'' dedi Tuula alçak sesle. ''Dipnot Ted Bundy, Amerikalı bir seri katil.'' ''Tanrım ne diyorsun sen?'' diye iç geçirdi Caroline. Oda oda gezerek sanki fok balığı yavrularıymış gibi kızların kafalarını dağıttı. Önce Lisa ile Margaret'in sonra da... ''Kapa şu uğursuz çeneni.'' deyip güldü Almira. Tuula yüzüne tuhaf bir ifade takınarak gülümsedi. Caroline ürperdi. ''Şu cadalozun burada ne işi var?'' dedi Indy yüksek sesle. Şöminenin önündeki kadın başını kaldırıp baktı, örgüsüne devam etti. ''Oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız?'' dedi Tuula sabırsızca. ''Sıra kimde?'' ''Ben de'' dedi Indy. ''Hile yapıyorsun ama'' deyip gülümsedi Caroline. ''Telefon sizlere öbür'' dedi Almira. ''Daha biraz önce şarj etmiştim ama bakın şimdi.'' ''Ver, bir de ben bakayım'' dedi Indy. Kapağını açtı, pilini çıkarıp tekrar taktı ama işe yaramadı. ''Çok tuhaf'' diye mırıldandı. ''Siktir et'' dedi Almira. İndi, pili tekrar çıkardı. ''Bunun içinde sim kartı yok ki.'' ''Tuğla'' dedi Almira kaşlarını çatarak. ''Sim kartımı sen mi aldın?'' ''Bilmiyorum'' dedi Tuğla somurtarak. ''Ona ihtiyacım var, anlamıyor musun?'' Şöminenin önündeki kadın örgüsünü bir kenara bıraktı, yemek salonu olarak kullanılan verandaya geldi. ''Ne oluyor?'' diye sordu. ''Kendimiz hallederiz'' dedi Caroline. Tuğla dudaklarını sıktı. ''Ben hiçbir şey almadım'' diye mırıldandı. ''Sim kartım yok'' diye bağırdı Almira. ''Tamam da onun aldığını nereden çıkardın?'' dedi kadın öfkeyle. ''Almira bana vuracakmış'' dedi Tuğla. ''Şiddete kesinlikle hoşgörü göstermen'' dedi kadın ve tekrar örgüsünün başına döndü. ''Tuğla'' dedi Almira sesini alçaltarak, ''gerçekten telefon açmam gerek.'' ''Bu biraz zor olacak'' diye sırıttı Tuğla. Orman kararmaya başlamıştı, arkasından gökyüzü de karardı. Yalnızca sular sıvı bir gümüş gibi parlıyordu. ''Polise göre Miranda'yı Vicky öldürmüş'' dedi Caroline. ''Amma da man kafalar'' diye mırıldandı Almira. Ben o kızı hiç tanımıyorum.
Ben de tanımıyorum dedi indi. Hiçbirimiz tanımıyoruz.
Hadi canım sen de dedi Almira.
Ya şimdi buraya geliyorsa dedi Karolin.
Şşş diye susturdu tuğla. Ayağa kalktı hiç kımıldamadan gözünü karanlığa dikti.
Duydunuz mu dedi Karolin ve Almira'ya dönerek.
Yo dedi indi.
Birazdan öleceğiz diye fısıldadı tuğla.
Sen hastasın ya dedi Karolin ama gülmesine engel olamadı. Tuğla'nın elinden tuttu, onu dizlerinin üzerine yatırıp kıçına şaplaklar attı.
Korkma hiç kimse gelmeyecek dedi.
56. bölüm. Karolin kanepede uyandı. Şöminedeki son közler usulca göz kırpıyordu. Üzerine doğru yumuşak bir sıcaklık yayılıyordu. Doğruldu. Karanlık oturma odasına, yemek salonuna baktı. Kanepede yatarken içi geçmiş, diğerleri onu orada bırakıp yatmaya gitmişti. Ayağa kalktı. Büyük pencerelerden birinin önüne gitti, dışarıya baktı. Karanlık kayıkhanelerin arkasında sular görünüyordu. Her şey çok sakindi. İnce bulut tüllerinin arkasında ay parlıyordu. Çam kapı açılırken gıcırdadı. Koridordan yüzüne serin hava çarptı. Arkasındaki tahta mobilyalardan sesler geliyordu. Koridorda gölgeler vardı. Kızların kaldığı odaların kapıları zar zor seçiliyordu. Karolin karanlığa doğru bir adım attı. Yerler buz gibiydi. Birden bir ses duyar gibi oldu. Bir iç çekme, bir inilti. Tuvaletten geliyordu. Dikkatle tuvalete yaklaşırken kalp atışları hızlandı. Kapı hafif aralıklı. İçeride biri vardı. O tuhaf sesi tekrar duydu. Küçük aralıktan dikkatle baktı. Nina bacaklarını açarak klozetin üzerine oturmuştu. Yüzünde kayıtsız bir ifade vardı. Bir adam önünde diz çökmüş, yüzünü bacaklarının arasına gömmüştü. Bir eliyle de Nina'nın göğsünü sıkıyordu.
''Yeter artık'' dedi Nina ağır bir sesle.
''Tamam'' diyen adam aceleyle ayağa kalktı. Bir parça tuvalet kağıdı alıp ağzını sildi, güvenlik görevlisiydi.
''Dökül paraları'' diyen Nina elini uzattı.
Güvenlik görevlisi ceplerini karıştırdı. ''Yuh be, yalnızca 80 papel var.''
500 demiştin.
Ne yapayım, yalnızca 80 papel var işte. Nina iç çekerek paraları aldı. Karolin aceleyle kapıdan uzaklaştı. Kendisine verilen küçük, soğuk odaya daldı ve kapıyı kapatıp tavan lambasını yaktı. Karanlık camda kendi yansımasını gördü. Dışarıdan bakanın onu göreceğini düşünerek stor perdeyi indirdi. Uzun zamandır ilk defa karanlık korkusuna kapılmıştı. Tuğla'nın seri katillerden bahsederken gözlerinin nasıl parladığı geldi aklına. Vicky'nin peşlerine düşüp balıkçı köyüne geldiğini söyleyerek kızları korkutmaya çalışıyordu. Karolin dişlerini fırçalamaktan vazgeçti. Hiçbir güç onu karanlık uzun koridora çıkaramazdı. Sandalyeyi kapının önüne çekti. Sırtlığını kapı kolunun altına dayamaya çalıştı. Olmadı. İki deste eski dergi aldı, elleri titreyerek sandalyenin arka ayaklarının altına koydu. Sandalye sırtlığını kapı kolunun altına dayadı. Birden arkasından bir gürültü duydu, stor perde ışırdayarak kalkmıştı.
''Tanrım!'' diye iç geçirdi, perdeyi tekrar indirdi.
Sessizce durup etrafı dinledi. Lambayı söndürüp aceleyle yatağa girdi. Yorgana iyice sarınarak yatağın ısınmasını bekledi. Hiç hareket etmeden kapıya doğru bakarken Vicky Bennett'i düşündü. Utangaç, çekingen bir kızdı. O korkunç şeyleri yapmış olamazdı, buna inanması çok güçtü. Düşüncelerini başka yöne yöneltmeye çalışırken gözlerinin önüne Miranda'nın parçalanmış başı geldi. Tavandan damlayan kan. Koridordan temkinli ayak sesleri duydu. Bir süre kesildi, sonra devam edip tam kapısının önünde durdu. Dalgalanan karanlıkta birinin kapıyı açmaya çalıştığını gördü. Kapı kolu sandalyenin arkalığına dayandı. Karolin gözlerini kapattı. Elleriyle kulaklarını tıkadı. Çocukları seven Tanrı duasını okumaya başladı. ‎57. bölüm. Gecenin bir yarısı çarpma sesleri duyuldu. Bergefor elektrik santralinin setine bir araba çocuk koltuğu çarpıp duruyordu. Gri plastik sırtı yukarıdaydı, zar zor görülüyordu. İndal nehrinden buraya gelmişti.
Cemland sıra dağlarının karları çözüldüğünde nehrin suları yükselmişti. Barajın taşma tehlikesine karşı su seviyesi aralıksız ölçülüyordu. Son haftalardaki şiddetli yağışlardan sonra Bergefork santralinin tahliye kapakları peyderpey açılmıştı. Saniyede 2 milyon litreden daha fazla su akıyordu. İndal Nehri aylardır ağır akan sularıyla göle benzemişti ama şimdi şiddetle akıyordu. Sete çarpan araba çocuk koltuğu biraz gerileyip tekrar çarpıyordu. Yuna baraj setinin üzerindeki dar yolda koşuyordu. Sağ tarafında parlak bir zemin gibi yayılan sular, sol tarafında 30 metre aşağıya dimdik inen beton bir duvar vardı. Santralin tahliye kapaklarından büyük bir tazyikle fışkıran sular gürleyerek aşağıdaki siyah kayaların üzerine dökülüp köpürüyordu. İki polis ile bir santral bekçisi barajın kenarında durmuş, korkuluklardan aşağı düz sulara bakıyordu. Polislerden birinin elinde tekne kancası vardı, bir yeri işaret ediyordu. Araba çocuk koltuğunun etrafında suların taşıdığı çöpler yığılmıştı. Durmadan dönen boş plastik bir şişe çam yaprakları, dal parçaları ve yarı erimiş karton parçaları. Yuna karanlık sulara baktı. Çocuk koltuğunun yalnızca sert plastik sırtı görünüyordu. Çocuğun koltuğa bağlı olup olmadığı anlaşılmıyordu. "Koltuğu çevirin," dedi Yuna. Elinde kanca olan polis başını salladı, korkulukların üzerinden eğilebildiği kadar eğildi. Büyük bir köknar dalını kenara çekti, kancalı sırığı koltuğun altındaki sulara gömdü. Yavaşça yukarı kaldırarak kancayı geçirebileceği bir yer aradı. Nihayet koltuğu çevirebildiğinde kareli yastık göründü. Koltuk boştu, kemerler suda salınıyordu. Yuna koltuğa, siyah kemerlerine baktı, çocuğun kemerlerden sıyrılıp suyun dibini boylamış olabileceğini düşündü. Telefonda söylediğim gibi arabadaki koltuk bu. Pek zarar görmemiş gibi ama ayrıntılar hakkında bir şey söylemek için henüz erken, dedi polis. Teknisyenlere söyleyin de su geçirmez bir torbaya koysunlar, dedi Yuna. Polis kancalı sırığı çekti, koltuk tekrar suda dönmeye başladı. İndal Köprüsü'nün ayağında buluşalım. Orada bir plaj var değil mi, dedi Yuna.
Plajda ne yapacağız?
Yüzeceğiz, dedi Yuna hiç gülümsemeden ve arabasına doğru yürüdü. 58. Bölüm. Yuna köprünün ayağında durdu. Arabadan çıktı, kapısını açık bıraktı. Nehre inen bayırdan aşağı baktı. Küçük kumsaldan akıntılı suya uzanan yüzer bir iskele vardı. Rüzgar ceketinin eteklerini havalandırıyor, koyu mavi gömleğinin altından kasları belli oluyordu. Yolun kenarından yürüdü. Sıcak yeşilliklerden buğular yükseliyor, çimenlerin ve ateş yosunlarının tatlımsı kokuları geliyordu. Durdu, eğilip çalların arasından cam bir küp çıkardı, tekrar nehre bakmaya başladı. ''Bu yoldan geçtiler,'' dedi eliyle işaret ederek. Polislerden biri küçük kumsala indi, Yuna'nın gösterdiği yönde yürüdü, başını salladı. ''Burada hiç iz yok.'' diye bağırdı.
''Yanıldığımı sanmıyorum.'' dedi Yuna.
''Ama nasıl bileceğiz, çok yağmur yağdı.'' dedi diğer polis. ''Suyun altına da yağmadı ya.'' dedi Yuna. Kocaman adımlarla nehre doğru indi. Polisin yanından geçerek suyun kenarına kadar gitti. Nehrin akış yönüne karşı birkaç metre yürüdü. Kıyıdaki sığ suların altında tekerlek izlerini gördü. Kumların üzerinden derinlere dalıp kayboluyorlardı. ''Bir şey görüyor musun?'' diye bağırdı polis.
''Evet,'' dedi Yuna ve doğrudan nehre daldı.
Bacaklarının etrafından akan soğuk sular onu hafifçe bir yana itiyordu. Nehrin ortalarına doğru yürüdü. Parlak yüzeyden bir şey görünmüyordu. Uzun sazlar daireler çizerek dalgalanıyor, suyun yüzeyinden kabarcık, köpük ve ağaç parçaları geçiyordu. Yuna'nın peşinden nehre giren polis kendi kendine küfürler ediyordu. Yuna 10 metre ileride karanlık bir şey gördü. ''Ben dalgıç arayacağım,'' dedi polis. Yuna aceleyle ceketini çıkardı, polise verip gördüğü karaltıya doğru yürüdü. ''Ne yapıyorsun?''
''Arabada olup olmadıklarına bakacağım,'' dedi ve silahını polise attı.
Su soğuktu, pantolonu iyice ağırlaşmıştı, bacaklarından sırtına doğru bir titreme yükseldi. ''Nehirde kütükler var,'' diye bağırdı diğer polis. ''Burada yüzemezsin.'' Yuna yürümeye devam etti. Suyun dibi aşağı doğru eğimliydi. Sular göğsüne yükselirken derin bir nefes alıp daldı, kulakları uğuldadı, gözlerini soğuk suyun içinde açtı. Yukarıdan aşağıya güneş ışıkları vuruyordu, sağda solda çamur anaforları vardı. Yuna daha derinlere daldı, arabayı gördü. Akıntı nehrin ortasına sürüklemişti. Kırmızı kaportası parlıyordu. Ön camı ile sağdaki iki pencere camı yoktu, içinden sular akıyordu. Yuna arabaya doğru yüzerken muhtemelen karşılaşacağı şeyleri düşündü. Bütün dikkatini toplamalı, suyun altında kalabileceği kısa sürede mümkün olduğunca çok şeyi gözlemleyip belleğine kaydetmeliydi. Ama beyni göğsünden çapraz geçen emniyet kemeriyle şoför koltuğunda oturan kızın görüntüsünü çağırıyordu. Kolları ileri uzanmış, ağzı açık, saçları yüzünde dalgalanıyordu. Yuna'nın kalp atışları hızlandı. Suyun altı bulanık, karanlıktı ve uğultulu bir sessizlik vardı. Arka kapıya doğru yaklaştı, camı çıkmış pencere çerçevesine tutundu. Akıntı bedenini zorluyordu. Metalik bir ses duydu. Araba akıntıyla birkaç metre sürüklenirken çerçeveyi bıraktı. Dönerek havalanan çamur ve balçıktan bir an için hiçbir şey göremedi. Arabaya doğru yüzdü. Çamur bulutları yere doğru çökerken tekrar görebildi. Suyun üstünde belki 3 metre yukarıda güneş ışığıyla yıkanan başka bir dünya vardı. Suyun yüzeyinin hemen altından ağır bir torpil gibi bir kütük geçiyordu. Ciğerleri sızlamaya başlamıştı. Bedenine hafif kramplar giriyordu. Aşağıda akıntı çok güçlüydü. Yuna tekrar boş kapı çerçevesine yapıştı. Elinin kanadığını gördü, kendini aşağıya doğru çekti. Arabanın içini görmeye çalıştı, gözünün önünden otlar ve yosunlar geçti. Araba boştu, çocuk da kız da yoktu. Silecekler boşlukta sallanıyordu. Cesetler akıntıya kapılıp sürüklenmiş olmalıydı. Yuna arabanın çevresini gözden geçirdi. Cesetlerin takılacağı, sıkışıp kalacağı hiçbir şey yoktu. Kayalıklar düz, su bitkileri inceydi. Ciğerleri oksijensizlikten çatlayacak gibiydi ama yine de her zaman biraz daha zaman olduğunu biliyordu. Beden beklemeye alışırdı. Askerdeyken sinyal bayrağıyla defalarca 12 kilometre yüzmüştü. Bir deniz altından, hiçbir donanım olmadan, acil durum balonuyla suyun yüzüne çıkmıştı. Fin körfezinde buzların altında yüzmüştü. Yani birkaç saniye daha oksijensiz yapabilirdi. Var gücüyle arabanın etrafını dolaştı, bir şeyler görmeye çalıştı. Su şiddetli bir rüzgar gibiydi. Yukarıdan geçen kütüklerin gölgeleri suya yansıyordu. Vicky yoldan çıkmış, şiddetli yağmurun altında suya dalmıştı. Daha önce trafik lambasına çarptığında camları kırılan arabanın içine hemen su dolmuş, akıntıya kapılarak buraya sürüklenmişti. Ama cesetler neredeydi? Çocuğu bulmalıydı. 5 metre kadar uzakta parlayan bir şey gördü. Dönerek uzaklaşan bir gözlüktü. Giderek daha derinlere dalıyordu. Yuna'nın artık yüzeye çıkması gerekiyordu. Ama biraz daha dayanabileceğini düşündü. Gözlüğe doğru yüzerken gözünde şimşekler çakıyordu. Bir anafor havalandırdığında elini uzatıp gözlüğü yakaladı. Döndü, ayaklarını sallayarak yukarı çıkmaya başladı. Gözleri kararıyordu. Bilincini kaybetmemesi için nefes almalıydı. Bir şeye dikkat edecek halde değildi. Tam yüzeye çıkıp ciğerlerini havayla doldururken omzuna kütük çarptı, acıyla bağırdı. Kol eklemi çukurundan çıkmıştı, suya battı. Sanki ayindeymiş gibi kulaklarında çan sesleri vardı. Yukarıda kırık yansımalarla güneş ışığı parlıyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 187.